Mobilitenin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özağ.
Ben Mesut Çevik.
Yine yepyeni bir programla karşınızda olacağız. Önemli haberler var. Bir iki haftadır da zaten izin hastalık derken.
Evet, birazcık
kaynadı. İstem dışı bir ara vermek zorunda kaldık. İstersen ilk haberle hemen başlayalım Mesut.
Başlayalım.
OnePlus 2. Birinci model geçtiğimiz yılın herhalde en flash telefonlarından birisiydi.
Benim de en keyifli kullandığım telefonlardan
biriydi. Aldın, kullandın, evet. İncelemesini de yaptın. Ama birinci modelin en büyük sıkıntısı bu kadar büyük bir ilgi yarattıktan sonra o davetiye usulüyle insanların alamaması, sıraya girmeleri, Türkiye'de insanların aşırı kar marjıyla olması gereken fiyatın çok üstüne satması gibi durumlar devreye girince...
Bir de sen bakma 8 ay boyunca çözemedikleri bir dokunmatik panel sıkıntısı da vardı.
Aynen, ekranda bir takım renk süzmeleri vesaire derken ama geçen yılın en bomba telefonlarından birisi oldu. Şimdi ikinci modeli bekliyoruz. 27 Temmuz gibi lansman tarihi var. Yine kendilerine özgü bir pazarlama taktiğiyle Twitter'da her gün yeni bir bilgi açıklıyorlar. Ortaya çıkan bilgileri zaten haberlerimizde gün aşırı verdik sizlere arkadaşlar ama özetlemek gerekirse Snapdragon 810 versiyon 2.1 işlemci var. Bu OneMate 9'da ya da Xperia Z3'te gördüğümüz işlemciden ya da Z3 Plus'ta gördüğümüz işlemciyle ki Z3 Plus'ınkini tam bilmiyoruz henüz, resmi olarak doğrulanmadı. Fakat GPU'su biraz daha yüksek frekansta çalışan, bellek tarafı hızlandırılmış bir toparlama versiyonu esasında.
Daha serin çalıştığı söylenen bir versiyon ama ne kadar doğru bilmiyoruz tabii.
Ne kadar doğru bilmiyoruz ama OnePlus'ın da kullanabileceği başka bir alternatif yok. Samsung şu an Meizu dışında kimseye
vermiyor.
İşlemci vermiyor. Meizu'ya da en yenisini vermiyor zaten şu aşamada.
Evet, Meizu'nun da zaten eski, hani genel olarak baktığınızda MX4 Note'u üretirken kullandığı işlemci modelinde Samsung vermemeye başlayınca
onlar da MediaTek'i
sonlandırmak zorunda kaldılar.
Şu anda da zaten MediaTek kullanıyorlar. Ki OnePlus'ın bir açıklaması da var. Qualcomm'a böyle hafif suçlamalar şeklinde bize indirim yapmadılar. Fiyat yüksek kaldı. Dolayısıyla OnePlus One'a göre ikinci modelin fiyatı yüksek olacak demişlerdi.
Ya onu zaten daha Qualcomm indirim yapmadan önce de söylemişti gerçi de bunlar. Bir bahaneler oldu.
Umduklarını bulamayınca
evet.
Bir bahane aradılar. O da muhtemelen Qualcomm ortaya çıktı. 4 GB DDR4 RAM'e sahip olacağı bu hafta belli oldu. Bu Zenfone 2'den sonra muhtemelen üst segmentte göreceğimiz 4 GB RAM'li ilk telefonlardan birisi olacak.
Bir de Snapdragon çözümünü kullanan 4 GB belki de ilk çözüm olacak.
İlk çözüm olacak. Parmak izi okuyucu var. Bu da yine önemli adımlardan bir tanesi. Çünkü iPhone'la başlayan akım öyle bir noktaya geldi ki artık insanlar parmak izi okuyucusu olmayan telefonları almak yönünde bir eğilim sergilememeye başladılar.
Özellikle kurumsal tarafta çok önemlilerdi bu. Çünkü kurumsal tarafta telefon kullanıyorsan mutlaka şifreli bir telefon kullanmanı istiyorlar. Kilitli bir ekrana sahip olmanı istiyorlar. Şimdi şifre girmekle de bir tık daha parmak izini okutup açmak arası ekranı gerçekten pratiklik açısından daha
var. Zaten herkesin söylediği biyometrik güvenlik önlemlerinin zamanla daha fazla yaygınlaşacağı yönünde kaldı ki işte bugün bakıyorsun iPhone 6 ailesi bugün hala Türkiye'de ayda 60 binlerden fazla satıyor. Neden? Sadece son kullanıcı değil, artık eskiden BlackBerry alan kurumlar da artık BlackBerry yerine iPhone 6'yı tercih ediyorlar. Çünkü parmak izi okuyucunun dışında onlar aslında çok da güzel bir adımla IBM'de kurumsal işbirliği de yapmaya başladılar. Sonucunda hani IBM deyince de
evet,
güvenlik konusunda akan sular duruyor. Onu takip eden süreçte de Android tarafında da bu yaygınlaşacak gibi görünüyor. USB Type-C var. Yani Apple'ın Lightning'inde olduğu gibi alt üstü kabloyu takabileceğiz ama üst orada bir yanlış anlaşılma var. Type-C deyince insanlar USB 3 gibi algılıyorlar ama Type-C arkadaşlar kablonun formu.
Evet, yoksa USB 3.1 standartının geliştiği.
Esasında USB 2 de böyle olabiliyor. Hani bugün Nokia M1 tablette de aslında USB 2'de Type-C var. Yani sonucunda USB Type-C olması en yeni standart anlamına gelmeyebilir. Onun form faktörü ve konnektörün yapısıyla ilgili bir durum.
Şimdi konnektörün yapısı ama orada şunun altını çizelim. USB 3.1 ile beraber gündeme gelen bir teknoloji oldu bu.
Evet, şimdi USB 3.1 zaten bilgisayarlarda yaygınlaşmaya başladı. Ama geriye dönük destek olduğu için sen istersen 2.0'da Type-C formatında cihazlarına ilave edebiliyorsun. 3200 mAh'lik pil var. Bu bence 3000 mAh'le kıyasladığımız zaman önemli bir artış.
Önemli bir artış. Bir de genel olarak baktığımızda herhalde tepe model telefonlarda üreticiler mesela M9 olsun, Galaxy S6 serisi olsun pil seviyelerini hala da kullanıcının beklentini karşılayacak hale getirmediler. OnePlus ekibi ilk modelden bu yana sürekli büyük kapasitede pil kullanıyor. Aynı çizgiyi kim koruyor? Sony koruyor aslında tepe model üreten telefon.
Yani Z3 Plus ufak bir geri adım atmak zorunda kaldılar ama tabii o da ya bir yerden sonra kasayı inceltebilmek, öfletebilmek için bir şeylerden taviz vermen gerekiyor.
Z4'te de bayağı, yani aslında bizim Z5 demek lazım ona. Onda bayağı iddialı pil sürelerinden bahsediyor.
Ona da geleceğiz zaten ama tabii hani Sony özelinde de baktığınız zaman hala Galaxy S6 ailesi ve HTC One M serisine göre daha büyük pile sahipler. Pil artarken daha ilginç bir nokta var Mesut. Ekran boyutunun değişmeyeceği öngörülüyor. 5.5 inç ama kasayı küçültmeyi başarmışlar. Yani OnePlus One'a göre ki OnePlus One ekrana göre biraz iri bir kasaya sahip diye esasında. Daha kompakt, daha mobil. Belki taşınabilirliği daha kolay bir cihaz olacak. Bu da yine önemli bir unsur. Ve fiyatı 27 Temmuz'da lanse edilecek telefonun fiyatının $450'ların altında olacağı söylendi. Amerikalıların pazarlama taktiğinden yola çıkarsak bu $449'a denk geliyor. Ama tabii resmi olarak açıklanmadığı için tam fiyat veremiyoruz. Fakat OnePlus
$450 olsaydı zaten $400'ların altına derlerdi en kötü yani, değil mi?
Muhtemelen öyle olurdu. Ama muhtemelen en kötü ihtimalle OnePlus One'a kıyasladığımız zaman $100 bir artıştan bahsedebiliriz. Burada unutulmaması gereken tabii donanım tarafında da bambaşka bir telefon karşımıza çıkacak. Bunların da ekstra bir maliyeti var. Ama fiyatlandırmadan dolayı ne dersin? İlk etkiyi sürdürebilir mi? Devam ettirebilir mi yoksa?
Ya bu adamların aslında sonradan çakılmalarının sebebi hala daha davetiye usulünü kullanıyor olmalarıydı.
Yine öyle olacak
şimdi
zaten.
Şimdi de ne yazık ki davetiye usulüyle satışa çıkacaklarmış. Bunlar adam olmazlar gibi geliyor bana Erdi. Çünkü davetiye usulünden dolayı çok fazla eleştirildiler ve istedikleri rakamlara ulaşamadılar aslında. Yine demek ki üretim sıkıntıları var ki davetiye usulüyle bir şeyler yapacaklar.
Hoş davetiye tarafında geliştirdik diyorlar ama hani adet seviyesinde geliştirilmiş olacak ama herkes almak istiyor. Dünyanın her ülkesi insanlar almak
sonra
istiyor
ama. Sonra kara borsaya gidiyorsun. $450 telefon göğya fiyatı bu. Hani $500'dan $600'dan buluyorsun.
Burada aslında belki mantık tercihi de şu olabilir. Hani ülkelerde operasyonel maliyetlerden kaçınmak için böylesi bir yönteme de başvurmuş olabilirler. Sonucunda çünkü bir yere bir şey ithal etmek istediğin zaman oraya bir yatırım yapman gerekiyor. Oranın regülasyonlarına uygun bir takım hamleler yapman gerekiyor. Bunlar şimdi önce Çin'e verelim. Zaten en büyük pazar orası. Sonra da almak isteyenleri ufak ufak farklı ülkelere de verelim tarzında bir politika da izliyor olabilirler.
Olabilir gerçekten.
Çünkü
evet.
Tüm ekstra masraflardan kaçınmak istiyorlar. Neden pazarlama yapmadıklarını sormuşlar CEO'ya. Diyor ki kullanıcıya katma değer sağlayacağını düşünürsek o zaman pazarlama harcaması yaparız ama belki de paraları olmadığı için yapamıyorlar. Onu da açıkçası.
Zaten yeterince de konuşuluyorlar. Yani genel olarak bak.
Ya her söyledikleri zaten olay oluyor. Şimdi istersen ikinci habere geçelim. Snapdragon 820'li cihazlar muhtemelen yılın son çeyreğine doğru piyasaya çıkacak. Hatta ben bazı modellere not aldım. LG G4 Pro, Xiaomi Mi 5 ve Mi 5 Plus, HTC Aero ve Sony Xperia Z5. Bunların her birini aslında tek tek belki kısaca konuşabiliriz. G4 Pro, G4'ün büyüğü gibi düşünülebilir. Aynı tasarım anlayışında 6 inç ekrana sahip olacak. Ve G4'ün muhtemelen 10 kişiden 6'sı 7 kişinin en büyük eksiği olan parmak izi okuyucu da G4 Pro'da yerini alacak. Mi 5 ve Mi 5 Plus... Snapdragon 820 ve 4 GB RAM'de gelir. Tasarım olarak yine önceki modelin devamı gibi
onların
düşünülüyor.
Onların zaten herkes fiyatını merak ediyordur ama ben yine fiyatının yüksek olacağını düşünüyorum.
Ya bu saatten sonra onların fiyatı çok inecek gibi görünmüyor. HTC Aero hani bazılarına göre HTC'nin ya tamam ya devam ya da ya düğün ya hüzün diyebileceği bir telefon. Yine Snapdragon 820 4 GB RAM var. İlginç bir detay olarak Gorilla Glass 4'ten bahsediliyor ve 2.5 boyutlu bir ekran var. Yani iPhone 6'lık gibi ekran belki. Aslında iPhone 6 diyoruz ama HTC One X de yine aslında öncü telefonlardan birisiydi. Köşelerden hafif kayış yaparak devam ediyor.
Tasarım masarım bir yana derdi. Acaba kamera işini çözebilecekler mi? Onu da merakla bekliyoruz.
Bir haber var onunla ilgili geçen hafta. HTC'nin mucizevi, yepyeni, radikal, yenilikçi bir kamera teknolojisini sunacağı söyleniyor.
Hayırlısı artık.
Ultra pikselle kıyaslandığı zaman çok çok bambaşka bir boyutta olduğu söyleniyor ama...
Evet, göreceğiz bakalım artık.
Şimdi para böyle Ar-Ge yatırımları yapmak için para kazanmak gerekiyor. HTC'nin de son dönemde çok fazla para kazanamadığı zaten ortada. Herhalde bu modeller arasında en fazla heyecan yaratan cihaz Xperia Z5 gibi görünüyor. Çünkü
4500 mAh bataryadan söz edilmiş orada. Sony'nin yenilikçi bir pil teknolojisini ilk defa deneyeceği konuşuluyor. Açıkçası 4500 mAh bataryayla gelirse herhalde 3 günü çıkartır o telefon diye düşünüyorum artık.
Sony zaten pil tarafında önemli bir avantaja sahipti. Şimdi fiziksel olarak pil büyütmeleri de onları bu yarışta ki hani Android ekosisteminde artık işlem gücü bayağı bir noktaya gelmiş durumda. Ekranlar çok iyi ama pil her segmentteki her cihaz kullanıcısını rahatsız eder bir boyutta. Belki
evet,
çözecekler
bu anlayı. Küçülten firmalarda var Samsung'daki gibi işte.
Bir yani, öyle bir durum söz konusu. Evet. Hani bakıyorsun ekran mükemmel, işlemcisi bir jenerasyon önde, depolama birimi çok hızlı ama pile geldiğin zaman işte bazı durumlarda bir günü bile tamamlayamayabiliyorsun. Bu arada çok kısaca 820'nin mimarisinden de bahsedelim. Kro denen bir mimarisi var, tamamıyla yeni, özelleştirilmiş bir mimari. Yani Qualcomm'un uzmanı olduğu bir tasarım ortaya çıkacak. Adreno 450 GPU'sundan bahsediliyor ki... Muhtemelen 2K ekranlarda
konsol grafikleri her zamanki gibi cep telefonunun atışı.
Yalnız şöyle bir durum söz konusu. Geçtiğimiz günlerde Snapdragon 820'nin tek çekirdek performansına ilişkin hatta çok çekirdek performansını içeren bazı test sonuçları ortaya çıktı. 1.4 GHz'de. Bu şundan dolayı bizim için önemli. iPhone 6'daki A8 işlemcisi aynı frekans değerlerindeki sonuçlar bunlar ve A8'in hallice yavaş görünüyordu. Hani erken mühendislik örneği vesaire denir ama o test sonucu ortaya çıktıysa o çok erken bir test örneği değil.
Ya burada Apple'ı tebrik etmek lazım. Arkadaş adamlar hala da çift çekirdek, 3 çekirdek gidiyorlar. iPad Air 2'de 3 çekirdek var. Cep telefonlarının 2 çekirdek bir işlemci var. Tek çekirdek performansını bileklerini büken olmadı. Adamın 2 çekirdekli işlemcisini 8 çekirdekli işlemciyle geçip artık daha hızlıyız falan diyorlar yani.
Bileklerini büken bir firma oldu. Nvidia 12'de zaten cep telefonunda kullanılabilecek bir çipte yani.
İşlemcisini yapmış adam. Ultrabook'a koyabilirsin. Onları kapıştırıyor zaten. Gerçekten garip bir durum. Helal olsun. Adamlar ben... A9'da ne yapacaklarını gerçekten merak ediyorum.
Şimdi 14 nanometre ve Samsung üretimi olacak A9'da muhtemelen performans daha da artacak. Çok çekirdeğe geçip frekansı yükseltirlerse 2017'ye kadar da muhtemelen
birinin konusunda
onların sırtı yere gelmez gibi görünüyor. Bu arada Snapdragon 820'nin 4 çekirdekli olabileceği ve 3 GHz seviyesinde çalışabileceğini söyleyelim. Ancak zaten 3 GHz'de şu anki tablo itibariyle rekabetçi olur gibi görünüyor. Bir sonraki haberimiz Galaxy Note 5. Herhalde yılın kalanı için en azından, kalan bölümü için en çok beklenen telefonların başında geliyor diyebilirim iPhone 6'sı ile beraber.
Evet, şimdi iPhone tarafına baktığımızda iOS'çular tabii ki iPhone'u bekliyorlar ama Android tarafında Note serisinin bambaşka bir anlamı var birçok insan için. Hatta Note serisinden sonra Android telefon kullanmaya başlayan iOS'çular bile var.
Aynen öyle.
Öyle farklı bir dünyası var. Gerçekten kategori oluşturmuş, büyük ekranlı telefonların satabileceğini göstermiş ve kendi içinde sahip olduğu özelleştirmelerle de hala tek başına devam eden bir kategoride yer alıyor. Yani diğer firmalar tamam büyük ekran telefonu ürettiler ama Note kadar özelleştirilmiş büyük ekran özel uygulaması olan yok yani.
Bu kadar şimdi başarılı olan zaten cihaz yok esasında Fabet kategorisinde. Herhalde Note ailesi için şunu söylemek doğru olur diye düşünüyorum. Kalemi keşfeden Samsung değil.
Evet.
Öncesinde de yıllarca biz pek çok farklı cihazda gördük ama bu derece geniş kitlelere yaygınlaştırabilen de Samsung oldu diye düşünüyorum.
En azından bir cep telefonu da bu kadar düzgün çalışmasını sağlıyor.
Aynen, ben gerçekten Note kullandığım dönemlerde, test için kullandığım zamanlar kalemi çok fazla kullanmıyorum ama öyle insanlar görüyorum ki yani deftere not alır gibi kalemle ekrana not almayı başarabiliyorlar. Bunun dışında tabii hep performanslı cihazlardı. Samsung tarafında hep en yüksek donanımı bünyesinde barındıran cihazlardı.
Kamerası olsun, ekranı olsun, pil seviyesi olsun hep iyiydi.
Hele ki Note 4 zaten o seriyi bambaşka bir boyuta taşımıştı. Şimdi Note 5 için şöyle bir dedikodu var. iPhone 6 serinin yaratacağı o ilgiden dolayı kendi cihazın üzerindeki etkinin kaybolmaması için Samsung muhtemelen Ağustos ortasında alabilir deniyor lansmanı ki Galaxy Alpha'yı da geçmiş sene Ağustos ayı içerisinde lanse etmişlerdi. Böyle bir hamle doğru olabilir çünkü iPhone 6 ise bundan kötü de cihaz olsa, bundan iyi de cihaz olsa dünya birden Apple'a konsantre oluyor. Evet. Herkes onu konuşmaya başlıyor ve böylesine yatırım yapılan bir cihazın da aynı segmentli olmayan bir cihaz için belki de gölgede kalmasını kimse istemez. Çünkü Galaxy S6 ailesinin evet bazılarına göre yine 10 milyonlar sattığı söyleniyor ama yine Samsung'un beklediği hedef rakamla tutturamadığı konuşuluyor.
Onlar 50-60 milyon seviyesi satarız.
Yine çok fazla para kazanamadıkları ortaya çıktı. Dolayısıyla senenin kalan kısmı için kasayı doldurabilmek için bir modeli ihtiyaçları var. O da Note 5 ve S6 Edge Plus olacak gibi görünüyor.
Yalnız cep telefonu sektöründe de bir para kazanan Apple kaldı berdi. Yani genel olarak baktığımda bir tek onlar mutlu. Umurlarında değil yani. Dünya nereye gitmiş, ekonomi ne olmuş.
Yani çünkü bak Apple ile ilgili benim genellikle görüşüm şu. Modelden modele değişen politikaları yok esasında. Sabit bir politikaları var. Ürettikleri telefonlar o politikaların ürünü olarak, sonucu olarak ortaya çıkıyor ve hiç şaşırmıyorlar, hiç sürpriz yaşamıyorlar.
Yani Türkiye'nin siyasi hayatı politikası gibi değil değil mi? Her hükümette değişmiyor.
Amerikan politikası gibi. Hükümet değilse de politikalar değişmiyor.
Politikalar değişmiyor, devam ediyor. Zaten Amerikan telefonu.
Tabii onlardaki istisnai durum iPad. iPad'in satışları biraz yavaşlama durumunda. Çünkü dünya tablete doydu. Tabletin bir bilgisayar gibi kullanılamayacağı evet anlaşıldı. Evet, bugün dünyanın en iyi tableti iPad Air 2 belki ama 1000 liraya cihaz alıyorsun. Eğer notebook'un yoksa üretim yapamıyorsun mesela. Evet. Dolayısıyla orada farklı durumlar söz konusu olabilir. İşlemci tarafında Exynos 7422 var. Yani S6 serisindeki işlemcinin muhtemelen frekans tarafında biraz daha yüksek saat hızında çalışan versiyonu olacak gibi görünüyor. Samsung ilk defa 4 GB RAM'e Note 5'e geçebilir. Zaten RAM güncellemelerini Samsung genelde Note ailesiyle yapıyordu. Burada da yine onu göreceğiz. Ekran tarafı bence sürpriz. 5.9 inç olabileceği söyleniyor Mesut.
Şimdi onlar kasaya ekran oranını genelde başarılı bir şekilde ayarlıyorlar. Umarım kasayı büyütmeden ekranı büyütebilirler diyeceğim ama Note 4'te yer kaldı mı bilmiyorum kasa olarak.
Ya sonucunda o tarafta bir LG gibi değiller. Yani LG'nin o yakaladığı kas, ekran kasa oranı tutturamadılar ama 5.9 inçte ya çerçeveleri inceltip ekranı genel kasa büyüklüğünde benzer seviyede tutacaklar ya da belki daha büyük bir cihaz ortaya çıkacak.
İşte kasanın büyümesini ben çok olumlu karşılamıyorum artık telefonlarda. Çünkü Note büyük bir telefon zaten. Evet. Şimdi bunu daha da büyütmenin bir anlamı yok bir sonraki modelle.
Gerçi sen büyük dediğin zaman Samsung diyor ki tek elle kullanım modu var. İstersen onu aç.
Ama ekranı işte yukarıdan aşağı kaydı. Taşıma açısından tamam bayanların çantası var ama hani bayılara baktığında pek de o kolaylığı sağlamıyor bence.
Yani yaz ayındayız. Şortun cebine koydun diyelim.
Yani ağırlığı falan çok iyi dengelemeleri lazım ama benim dikkatimi çeken 3500 mAh batarya oldu. İşte batarya kısmında hala da o şeyi yapamadılar. Bir sınırı aşmadı.
Evet. Yani 3200'ler seviyesinde dolaşıyor şu anki pil büyüklüğü. Kaldı ki ekran büyürse sonucunda güç tüketimi de artacak ister istemez. Orada tüm o paketin kullanım süresini arttırabilecek hamle pil arttırabilmek.
Evet.
Bir de diğer taraftan az önce LG G4 Pro'dan bahsettik. O da 6 inçti. Muhtemelen Koreliler birbirlerinin haberdardır diye düşünüyorum. Ekran boyutu Note 4'te de büyür. Onu da besleyebilmek için büyük de bir ekran olması gerekiyor. Android 5.1.1 zaten beklediğimiz gelişme. Android Me olamaz.
Olsun.
Çünkü Nexus cihazlar daha piyasaya çıkmadı. Onlar gelmeden de zaten Android Me'yi kullanan bir telefon olmayacak gibi görünüyor. Fiyatı ise bu vergilerde şunlardı bunlardı derken S6'larda bugün 2500 lira, 2600 liralardan başlarken Note 5'te muhtemelen 3000 liraları görür gibime
evet,
geliyor.
Evet, bu arada vergilerle ilgili de bazı duyumlarımız var. Programın ilerleyen kısımlarında.
Sona saklayalım hatta.
Evet.
En tartışmalı konuyu en son konuşmuş oluruz.
En sonunda da vergiler konusunda bir abimizin, sektördeki duayen bir kişinin bize verdiği bilgileri sizlere aktarma şansı bulacağız.
Sektörün yıldıramadığı, yıpratamadığı çok kıymetli bir
evet,
abimiz.
Evet, gerçekten.
Zenfun...
Yani biz hani çalışıyoruz falan diye düşünüyoruz ya. Hı-hı. O inanılmaz fazla sektör emeği geçmiş bir.
Yani sonucunda gerçekten. İş sevdası hasta evet. bile etti. Dolayısıyla gerçekten çok emeği olan bir insan. Zenfun 2 ile ilgili bir gelişme var. Biz Zenfun 2'yi inceledik. Görüşlerimizi aktardık. Hızlı bir telefon. Eksikleri de var ama bakıldığı zaman hani önceki jenerasyona göre ciddi bir gelişim gösteren telefondu. Donanım x86, bellek 4 GB olunca aslında bir bilgisayardan da farkı yok. Buradan yola çıkarak XDA Developers'daki birkaç arkadaşımız telefonu hackleyerek en azından sanal makine de bile olsa Windows 7 çalıştırmayı başarmış. Bir şekilde eğer XDA tarafında kafayı Zenfone 2'ye takarlarsa bir HD 2 gibi
yani HD'si şimdi, bir telefon olacak. Şimdi tabii orada XDA tarafında kafayı takmanın yanında Asus'un da birazcık destek vermesi lazım. Bootloader'ı tam olarak çözüp verse hani bootloader'ı tam olarak
açıp... kırmışlar.
İşte tekrar kendileri bootloader yazıp yazmaları gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Kaynak kodlarına falan erişebilirlerse düzgün bir şekilde. Ki tam olarak seviyesini araştırmadım ama sanal makine dışında belki gerçek anlamda da çalıştırabilirler.
Şu an hani çok ara katmanların da oldu. Doğrudan doğruya gerçek anlamda çalışmayacak bir düzeyde ki zaten bu şekilde kurabilmek bile meşakkatli bir süreç gerektiriyor ama sonuca teknik olarak bakıldığında Windows 7'nin çalışmaması için herhangi bir durum söz konusu değil. Çünkü dediğimiz gibi iyi bir işlemcisi var, x86. 4 GB RAM var. Sahip olduğu storage depolama birimi de Windows 7'nin çalışabileceği düzeyde okuma ve yazma hızlarına sahip. Hani sanki bir ara konuşuldu ya Windows ve Android işletim sisteminin aynı çatı altında buluştuğu telefonlar.
Belki masaüstü işletim sistemi orada devreye girebilir.
Yani işte 5.5 inç ekranı da var zaten. Sen bunu bir vakti zamanında Sony'nin yaptığı Ultra Mobile bilgisayarlar gibi çıkar cebinden çalıştır.
İşte orada Windows 8 olsaydı dokunmatik ekranı daha şık olurdu. Hatta Windows 10
daha da güzel olur.
Daha da keyifli.
Daha da güzel olur ama hani Windows Phone 10 yani Windows Mobile 10 varken de Microsoft bu tür cihazlara Windows 10'un kurulmasına çok sıcak bakmaz ya da çok evet, izin doğru. vermez gibi geliyor. Zenfone 2'nin bir de Tayvan'a özel olup belki dünyada da yaygınlaşması beklenen 128 GB'lık bir seçeneği var.
PC gibi
kullanırsın. Evet. Gerçi ben onu Asus'taki arkadaşlara da sordum. Dedikleri şey bizim CEO'nun bir şeyi o diyor. Teknoloji sevdasına kaynaklanan bir model. Çünkü maliyet arttığı için 128 GB'ın en azından çok yakın zamanda Türkiye'ye gelmesi beklenmiyor. Bir diğer haberimiz depolama tarafında Samsung Galaxy S6'nın en büyük sürprizlerinden birisi UFS 8.0 depolama birimiydi. Okuma yazma hızlarına bakıyorsun 350 MB'larda okuyup 200'ler civarında yazabilen.
Cep telefonun üstündeki bellek.
Bellek aynen yani şu anki jenerasyon değil de bir önceki jenerasyon SSD tarafındaki en hızlı modellere denk bir performansı vardı. Samsung'un kendi geliştirdiği teknoloji olduğu için rakiplerde olmayan bir çözümdü. Evet. Rakiplere bakıyorsun eMMC 5.0 ya da 5.1'li daha yavaş çözümler kullanıyorlardı. Şimdi yine Güney Koreli bir firma olan Hynix, UFS 2.0'ı geliştirmeyi başarmış. 64 GB, eMMC 5.0'a göre 3 kat daha hızlı performans gösterebilen bir depolama birimi. Yani belki Snapdragon 820, belki de gelecek senenin cihazlarında biz Galaxy S6'daki depolama sürücülerinin benzerini göreceğiz. Yani HTC belki Aero'da, Xperia Z5'te, LG G5'te bu modellerde yine yüksek hızlı SSD'ler kullanacak. Günün sonunda da akıllı telefonlarımız gerçekten bilgisayar deneyimini sunar hale gelecekler.
Şimdi telefonlarda gerçekten dahili belleğin hızı çok önemli. Neden çok önemli? Bellek yetmediği zaman ya da uygulama cache'ten bir bilgi çağırmak istediği zaman çok daha hızlı tepki veriyor ve siz o takılmayı, hıçkırmayı çok fazla görmüyorsunuz. Böylece kullanıcı deneyimi kötü etkilenmemiş oluyor. Burada Apple çok uzun bir zamandır evet. cep telefonlarında hızlı dahili bellekler kullanıyor. Yani normal SD kart telefonun içine gömüp vermiyor. Burada o adamlar da harbiden sektöre öyle bir yön çizmiş, öyle bir kararlılıkla yönelmişler ki telefonlarına bakıyorsun. Kendi işlemcisi dünyanın en iyisi mobil işlemci tarafında. Evet. Ve cep telefonlarını şu ana kadar hiç bozmadan kararlılıkla hızlı bellekler kullanıyorlar. Aynen. Ekstra olarak şu an Type-C'yi biz yenilik olarak Android telefonlarda söylüyoruz ama.
Lightning 2 yıldır var.
Evet Lightning 2 yıldır var. Çünkü Lightning'den ne farkı olacak Type-C'nin? Tamam her Android telefona onu sokabileceksin. Bu güzel bir şey olacak ama. Sonuç olarak bir ucu farklı olduğu için eski telefonla sokamayacağız. Aynen, Lightning'den pek bir farkı kalmayacak birçok insan için. Birçok micro USB uyumlu cihaz hop demode olmuş olacak.
Ya da arada belki dönüştürücü adaptör kullanmak zorunda evet. kalacaksın eğer öyle bir durum varsa. Bu arada tabii Apple demişken şunu da söyleyelim. 7 öldür hakkını ver. Adamların bilgisayarlarına bakıyorsun. PCI Express tabanlı SSD'leri zaten 1-2 yıldır kullanıyorlar. 1 GB saniye okuma.
Evet.
600-700 yazan SSD'ler depolama sürücüleri var.
Dizüstü bilgisayarlarında var bir de.
Evet yani hani o konuda gerçekten ciddi yatırımları var. Bu arada bu UFS'nin de çok hızlı yaygınlaşması 2019'da tüm bu gömülü depolama birimi pazarının %50'sini kaplaması bekleniyor. Dolayısıyla Hynix abimiz de güzel paralar kazanacak buradan belli ki Samsung'la
büyük
beraber.
İhtimalle, evet.
Dünyanın parası da Güney Kore'ye akacak oradan depolama ürünlerini satın alabilmek için.
Şimdi Apple diyorduk. iOS 9'un Beta 3'ü de genel kullanıma açıldı aslında.
Aynen öyle.
Onu da söylemek lazım. iOS 9 ile beraber aslına bakarsanız cep telefonundan çok ben tablet tarafındaki yeniliklerini daha çok beğenmiştim o sunumda evet. da. Hani genel olarak trackpad eklenmesi olsun ve klavyenin kullanım şeklinde bazı geliştirmeler çok hoşuma gitmişti. Ama tabii ki telefon kullanıcıları da şu an isterlerse beta'yı deneyebilecekler.
Evet yani bazı önemli güncellemeler var. Sonucunda bu beta 3 belki beta 4'ü de göreceğiz. Her güncellemede de önemli yenilikler gelebiliyor kimi zaman. Burada dikkat çeken yeniliklerin ilki Apple'ın News isimli haberler uygulaması. Burada editörlerin seçtiği öne çıkan önemli haberler farklı kategoriler altında takip edilebilecek. Yani çok fazla telefonun haber okuyanlar için en azından saçma sapan haberler arasında kaybolmaktansa bizim ülkemizdeki habercilik mantığı var ya, galerilere gir, oraları şey yap vesaire.
Bir başlık atıyor, başlık öyle bir can alıcı ki tıklıyorsun alakasız.
Hiç alakasız bir şey. Evet. Aynen. Onlardan kurtulmak isteyenler için güzel bir uygulama olabilir. Fotoğraflar uygulamasındaki keşmekeşi kaldırmak için yeni klasör mantığı var. Selfie çektiğin zaman selfie klasörüne kaydedecek artık ya da ekran görüntüsü aldığın zaman ekran görüntüsü klasörüne kaydedecek. Ekran görüntüsü klasör olayı Android tarafında uzun süredir var ama selfie'yi Apple iyi akıl etmiş burada. Klasör olarak bunlar iyi düşünmüş bir detay.
Ama acaba ayırmak ister misin? Yani o günkü etkinliğin sonuçta öz çekim fotoğraflar da olabilir, normal çekim fotoğraflar da olabilir ama o bir Antalya gezisidir ya da ne bileyim İstanbul gezisidir. O gezinin içindeki fotoğraflardan bir tanesi. Şimdi sen kalkıp o öz çekimleri öz çekim klasörüne toparlarsan belki de şöyle bir şey yapabilirler. Şu an kullanmadığım için bilmiyorum ama genel galeride görürsün ama öz çekimlere tıkladın mı sadece öz çekimleri görürsün.
O da olabilir ama benim anladığım kadarıyla biraz o genel galeriyi hafifletmek ve karmaşıklığı önlemek istiyor. Çünkü bir klasör açıyorsun, 1000 tane fotoğraf.
Evet.
Düğünden fotoğraf var, selfie'den fotoğraf var, yaz tatiline gitmişsin fotoğraf var, okuldan fotoğraf var, işten fotoğraf var. Tam olarak deneyip görmek lazım esasında ama dediğin gibi kimi zaman o arka arkaya fotoğraf çekimlerinde o bütünselliğin içerisinde ayırmak istemeyeceğin görüntüler de olabilir. Kaldı ki böyle olsa bile belki dediğin yönünde eleştiriler gelirse tekrar eskiye dönebilirler. Sonucunda yani bu
hızlı bir şekilde
yazımsal olarak yapılabilecek bir şey. Tabii bunun yanında artık ikonları da güncellemişler. Takvim ve mail uygulamalarının ikonları yenilenmiş. Apple müzik uygulaması biliyorsun son dönemin en çok konuşulan yazılım haberlerinden birisiydi. Artık hücresel yani operatör internet bağlantısı üzerinden bağlıyken de yüksek kalitede ses transfer edebiliyormuş. Ben burada şeyi merak ediyorum. Bunun yüksek kalitesi acaba örneğin Spotify'ın yüksek kalitesine neye denk geliyor? Örneğin Amerika'da biliyorsun çok yüksek bitrate değerlerinde müzik transferi yapabilen hizmetler de var.
Yani büyük ihtimalle 320 mikrobit per second'dır. Spotify'da çünkü en yüksek ses kalitesinde 320 mikrobit per second yapıyor. Eğer normal ücretsiz kullanıyorsan yanlış bilmiyorsam 96 kilobit per second'da müzik dinliyorsun orada da. Normal kalitede de 128. Ben çok böyle farklılıklar olduğunu düşünmüyorum.
Orada işte Amerika'da bu bazı Tidal gibi yanlış hatırlamıyorsam ismini artık binlerin üzerine çıkabilen paralı premium hizmetler de var. Evet, acaba onları da kullanmak istiyorlar mı?
20 lira civarında aylık üyelikle benzer servislerden yararlanılabiliyor ama çok yüksekler. Ben onlara rakip olacaklarını zannetmem. iTunes'tan ne buluyorsan büyük ihtimalle onu bulacaksın. HD audio olmaz yani.
Muhtemelen öyle olacak gibi görünüyor. Tabii bununla birlikte de artık Siri'nin telefon sessiz moddayken bile çıkan o uyarı ışığı, Siri ile özdeşleşen sesi de komple kapatmışlar. Dolayısıyla hiç rahatsız olmak istemeyenler artık Siri'nin sesinden de kurtulmuş olacaklar.
Bu arada Apple Müziği de söyleyelim. Türkiye'de anlaşmak üzere oldukları konusunda birçok haber çıkıyor. Ama biz Apple'a sorduğumuzda hiçbir şey açıklama yapmadılar. Bu konuda ancak diyorlar bir gelişme olursa açıklarız. Şu anda bir gelişme yok. Görüşmeler sürüyor.
Artık orada MÜYAP'la anlaşmaları gelecek herhalde. Hatta geçtiğimiz aylarda, senelerde çıkan haberler vardı. İşte kuaförde çalan müzikten dolayı bile telif hakkı istedikleri şeklinde.
Evet. Ama MÜYAP herhalde büyük ihtimalle anlaşmaya vardık diye bir haberini okumuştum gazetelerden birinde. Ama işte ne kadar doğru ne kadar değil bilmiyorum.
Valla ben haftalar önce televizyonda bir haber vardı. İşte müzisyenler bir araya geldiler. Bu anlaşmalardan dolayı lisans bedelleri nasıl dağıtılacak diye anlaşamadan ayrıldılar tarzında haberler de vardı.
Mesela Google Müzik de bu arada ülkemizde anlaşmayı sağlamış. Onda yakın bir zamanda başlayacağı yine aynı haberde dile getiriliyordu. Onu da söyleyelim.
Tabii bunları konuşurken yerli üreticileri unutmamak lazım. Turkcell'in kendi Turkcell müzik uygulaması var. Evet. TRT'nin kendi müzik uygulaması
mesela
var.
Mesela Turkcell müziği çok övüyorlar bu arada.
Ben de denedim. Ben de fena değil. Ben de bayağı memnun kaldım. Portföyü de geniş. Dünya çapında bayağı bir sanatçının müziklerini bulabiliyorsun.
Ki ben TRT'nin zamanlarında TRT'yi kullanırken, servisine ayrılanırken de müzik servisinden yine memnundum. Yine onu da birçok albüme erişip rahat rahat indirmek mümkün.
Ya Türkler müzik dinlemeyi çok seviyor. Hani Efrem Aydın'ın olmadığı yerde de
bu tür Türkiye'deki servisler Türkçe müziğe erişme konusunda daha iyiler.
Aynen.
Yabancı servislerde hala Türkçe müzikle erişim konusunda sıkıntılar var.
Evet, Sony'den bir haberimiz var. Sony'nin telefonlarıyla en azından 2015 model yeni telefonlarıyla Twitch'ten de canlı yayın yapabileceğiz. Sony zaten bir süredir Facebook ve YouTube'dan canlı yayın desteği veren bir firmaydı. Şimdi live screen streaming denen bir uygulama çerçevesinde isterseniz an ekranda yaptığınız herhangi bir işlemi Twitch'ten de canlı yayın yapabileceksiniz. Ama sadece Z3 Plus, Z4 V ve Z4 tablet için geçerli olan bir hamle. Belki ileride geriye dönük destek de verebilirler.
Evet, cep telefonunun şöyle bir sıkıntısı var. Yayın konusunda çok ince yerlere ulaşamıyorsun. Ki canlı yayın dediğin olayda da ince yer olmazsa genelde çok büyük kalite yakalayamıyorsun. Ama mesela bir yayıncısınız, takipçilerinizden uzak kalmak istemiyorsunuz, tatildesin. Orada cep telefonunda oynadığın bir oyunu paylaşarak eğlenceli vakit geçirebilirsin.
Dediğinde haklısın. Mesela YouTube tarafında yanlış hatırlamıyorsam 480p desteği sunuyorlardı. Facebook tarafında yine 10 dakika zaman limiti vardı. Sonuçta telif haklarına takılmamak amacıyla. Ama baktığınız zaman şimdi Sony sana diyor ki YouTube'dan canlı yayın yapabiliyorsun. Twitch'ten canlı yayın yapabiliyorsun. İstersen diğer tüm Android'lerde olduğu gibi Periscope kurup canlı yayın yapabiliyorsun. Artık hayatımız
canlı yayın
komple oldu. Canlı yayın oldu. İsteyen herkes istediği yerden canlı yayın yapabilecek. Bu arada ek bir haber daha olarak şunu söyleyelim. Sony Mobile'in başındaki yöneticinin geçtiğimiz hafta bir açıklaması vardı. Biz kesinlikle cep telefonu pazarından çıkmıyoruz.
Zaten çıkarsa ne yapacak?
Yani PlayStation, sensör işi ve birkaç temel iş devam eder ama dediği şu. Çok ciddi bir planlama ve strateji değişikliği yaptık. Şu an onların bitmesini bekliyoruz. Önümüzdeki 1-2 sene içerisinde bunun meyvelerini toplamaya başlayacağız diyor.
Aslında bu da Sony yine kurtarır. Japonların toplanıp ekran değil de bir işlemci üretmesi lazım.
Gerçi onu PlayStation'a denediler. Ne oldu?
Bak bu PlayStation 2 kötü bir işlemciye sahip değildi. Vallahi konsol God of War gibi oyunları son döneminde oynattı ama çözülmesi uzun sürdü. Tabii cep telefonunu kaldırmaz o çözme olayını.
Ya ben açıkları ilanı biliyorum. Bu işlemciyi anlayıp çözümleyip uygulama geliştirecek, oyun geliştirecek mühendisler diye. Ama sonucunda artık firmalar yavaş yavaş kendi özelleştirilmiş işlemcilerini kullanmaya doğru gidiyorlar. Çünkü iki tane telefon alıyorsun. Biri 2500 lira, biri 2000 lira. Aynı işlemci var, performans aynı. Evet. Nasıl özelleştireceksin başka türlü?
Bir de işte Qualcomm patladığı zaman. Qualcomm yenilirse diğer üreticiye de yenilmiş sayılıyor. Hani Almanya Türkiye olayı gibi.
Yani işte 810'u aldılar, ne oldu? Patladı. Hepsi sorun yaşıyor şu anda. Dolayısıyla bir yerden sonra bugün Huawei bile kendi işlemcisini geliştirmiyor. Bu kadar para harcarken.
Geçi Huawei bile dediğin zaman orada bir garip bir durum var. Çünkü Huawei dediğin firma şu an Sony herhalde bir 2-3'e katlar.
Tabii hacim olarak dediğin haklısın. LG tarafında da yeni bir modelimiz var. G4 Beat ya da bazı ülkelere göre G4S modeli duyuruldu. G3'te de vardı aynı model. O ana modelin tasarım özelliklerini koruyup o rüzgarı arkasına alarak orta segmentte kendisine müşteri bulmaya çalışan bir telefon. 615 işlemci var Snapdragon, 1.5 GB RAM, 5.2 inç Full HD, 2300 mAh pil ve 8 GB depolama. Bazı özellikleri itibariyle Xperia M4 Aqua'ya yakın işlemci olarak ve 8 GB depolama.
Operatör telefonu ha.
Zaten G3S'yi de yanlış bilmiyorsam operatörlerde galiba AVE ile vermişlerdi. Bu da kendisine
benzer
orada
bir şeye benziyor.
Yol bulur ama ilginç olan detay şu. Mesela Amerika'ya, Latin Amerika'ya Beat ismiyle Avrupa'ya da ki Türkiye'de dahil G4S ismiyle gelecek. Latin Amerika'ya 13 megapiksel arka kamera, Türkiye gibi ülkelere ise 8 megapiksellik arka kamerayla gelecek. Valla fiyata bakar. Hani yine bu muhtemelen 1200 liralar seviyesine oturur gibi geliyor. Mesela 1.5 GB RAM'le operatör telefonlarının bile altında kalıyor. 615
yani 1.5 GB RAM enteresan olmuş orada.
Yani niye malzemeden yani çalıyorsun değil mi? Yani 2 koy. Hadi 2.5 yap da farkın olsun değil mi?
Bir de Türkiye'de gariplerin 1200'den falan gelirlerse yenilirler kendi telefonlarını herhalde.
Kendi telefonları var. Xperia M4 Aqua var. Turkcell'in telefonu var. Vodafone Smart 6 var. Hepsi 615 işlemcili. Hepsinde 2 GB RAM var. Hepsinin kamerası iyi. Hepsinin ekranı iyi.
Pili de biraz küçük.
Evet, pili de baktığın zaman Xperia M4 Aqua'dan ve operatör telefonlarının ki Vodafone Smart 6'da 3000 mAh pili var mesela. Kaybediyor. Bakalım. Mesela G3S kendisine bayağı bir müşteri bulmuştu. Bu da hani o G4'ün tasarımından yola çıkarak belli bir kullanıcı kitlesi yakalayabilir. Nedense
telefon firmaları devam modellerinde bazen böyle kafayı yiyebiliyorlar. Özellikle orta sınıf veya alt sınıf telefonlarda yani iyi devam edemiyorlar orada. Ya tepeye çok odaklanıyorlar herhalde.
Ben şu 1.5'a çok takmıştım. Evet. Bunu HTC de zamanında yaptı, Samsung de zamanında yaptı. Yani niye 1.5 koyuyorsun?
Ne kadar kar ediyorsun değil mi
orada? Sene 2015, G4 var 3 GB, G4 Pro yaptım diyorsun 4 GB, G4S var. 1.5 GB. İlginç. İlginç demişken bir ilginç telefon da Çin'den, Coolpad firmasından. Coolpad de aslında köklü Çin bir firma. Çin'in büyüklerinden. Hala neden Türkiye'ye gelmedi anlamış değilim. Niye birisi getirmiyor?
Kişi denedi zamanında ama Coolpad'in de böyle değişik bir politikası var. Cep telefonu modellerinde bazı dengesizlikler var. Mesela bu da yine aslında dengesiz olarak söyleyebileceğimiz telefonlardan biri.
Bu ben ama İyi anlamda sanki dengesiz bir telefon gibi. Şimdi
İyi anlamda da işte pili küçük koymuşlar mesela. Söylersen özelliklerini görecek kullanıcılarımızdan.
Önce isimle başlayan Fengsheng C Plus isimli bir isim var. Zaten bu isim de Türkiye'de hiç tutmaz onu söyleyelim. Evet. Ama özelliklere bakıldığı zaman Snapdragon 810 işlemci.
Ve 4 GB.
4 GB RAM direkt üst seviyede rekabetçi bir telefon oluyor. 5.5 inç ekran var ama ilginç olan bu ekran 720p. Şimdi 5.5 inç 720p Adreno 430. Ha, oyunlarda ultra süper uçar kaçması lazım.
Evet ama keskinlik olarak 720p 5.5 inçe
uymaz.
Çok sınırda kalıyor. Yani orta sınıf bir telefon olsa tamam, fiyatı çok önemli burada.
Ben de aynı fikirdeyim. 5 inçte 720p, 5.5'ta 1080.
Evet.
Artık standart olması gereken bir şey ve 13 megapiksel kameramız var ama Mesut'un dediği kısım bence de çok önemli. 2500 mAh pil.
İşte Coolpad dengesiz ya. Yani böyle dengesiz telefonlar yüzünden bu adamlar şey yapamıyorlar.
Gerçi şey açısından baktığınız zaman şimdi
HD falan iyi yoksa film.
720p ve 2500 mAh Aslında yani sürpriz
bir
filmimiz
olabilir. Ama ben o Snapdragon 810'a bakıyorum, o sürpriz yapmaz yani. Belli yani.
Yani çünkü kendi bakıldığı zaman örneğin aynı donanıma sahip işte X1 M9'a kıyasladığınız zaman ekrandan bir avantajı var ki pilde 100 mAh daha az esasında. Evet. Rekabetçi de olabilir ama toplam pakete bakıldığınız zaman bir dengesizlik olduğu ortada. Huawei'den bahsetmiştik. Huawei'in Kirin 950 işlemcisinde detayları çıktı. Muhtemelen Ascend Mate 8'de göreceğiz. Yani Fabet'te göreceğiz. 8 çekirdek, 4 tane Cortex A72 yani performans olarak hallice güçlü bir platform olur. Mali'de T880 var. Grafik tarafında doğru hamleyi yapmış Huawei zayıf kısımlarından birisiydi bu. Güçlü performans verir. Burada önemli olan bence şu var. Şimdi i7 işlemci var içerisinde. Bu kafa karışıklığı yaratmasın. Kendi geliştirdikleri bir yardımcı işlemci sensör bilgilerini toplamak için. Tensilik Hi-Fi 4 ses işlemcisi var. Bu işlemciyi AMD True Audio teknolojisinde kullanmıştı. Bayağı önemli bir işlemci bu. Hatta geliştirme aşamasında Dolby ve DTS laboratuvarları da destek vermişler. Ki Çinliler artık son dönemde ses tarafında bayağı bayağı ciddi yatırımlar yapıyorlar. 4K için HEC ve VP9 format desteği var. VP9 önemli. Örneğin AMD'nin yeni Carrizo platformunda olmayan bir standart bu. Kim kullanıyor? YouTube kullanıyor videolarında, 4K videolarında.
Yani bu videoları işleyip direkt YouTube'a çakın. Bitsin.
Aynen bitsin. 4K bildiğiniz gibi düşük boyutlarda, dosya boyutlarıyla yayınlayabilirsiniz. Kategori 10 modem varmış. Kategori 10 zaten bugün dünyada çok fazla kullanan ülke henüz yaygın olarak kullanan yok. Ama yeni standartlara destek veriyor. Bir diğer haberimiz yine LG'den. G2 efsane olma yolunda ilerliyor. 5.1.1 güncellemesinin alacağı artık neredeyse resmiyet kazanmış gibi ekran görüntüleri de ortaya çıktı.
Android M de alır herhalde bu gidişle.
Bu gidişle onu da alır ama zaten aslında bunun almasının yarattığı sürprizden ziyade aynı donanıma sahip cihazların güncelleme almaması bence sürpriz. Çünkü Snapdragon 800 var bu cihazda.
Evet doğru.
2 GB RAM var, niye almasın?
Gerçekten öyle.
Bakıldığı zaman.
G2 gerçekten güzel bir telefon.
Hala çok güzel bir telefon.
Evet, G3'le kıyasladığında aslında fiyatına göre sunulan paketin ömrü açısından G3'ten de başarılı bir telefon.
Aynen öyle. Bana arada soruyorlar. Hani 1000 liraya alayım mı? Al diyorum yani. Niye almayasın?
Evet. Gerçekten
3000 amper pil var. Kamerası donanımına göre biraz zayıf kalan bir telefondu ama alıp da kamerayı da kullanırsın yani. 1000 liraya satılan
canım, çok da kötü telefonun bir kamerası değil. Aynen. Yani güzel bir kameraya sahip gerçekten.
Aynen öyle. iPhone 6s ve iPhone 6s Plus'tan da bahsedelim istersen. Neredeyse 100 milyona yakınlık bir siparişten bahsediliyor.
Uçuk.
Yani biz yine dünya akıllı telefon piyasasını domine edeceğiz kısmının bir mesajı
var
esasında.
Burada siparişin büyüklüğü neden önem taşıyor arkadaşlar? Eğer Apple siparişi çok yüksek miktarda veriyorsa ilk ön siparişi, bu ne demek? Demek ki bu cihazlarda öyle büyük bir yenilik olacak ki
evet,
bütün iPhone kullanıcılarının bu telefona geçmek isteyeceğini düşünüyorlar. Bu yüzden siparişi oldukça yüksek tutuyorlar anlamına gelir.
Aynen öyle. Şimdi ilk bilgi şu, 11 Eylül'de lanse edileceği söyleniyor ama 11 Eylül Amerika'nın tatsız bir günü. O günde bence lanse edilmeyebilir.
Öyle yenilikçi bir telefon sunacaklar ki belki de havuzayı değiştirecekler o kötü.
Belki de insanlar o kötü anılar yerine böyle süper telefonu düşünsünler de isteyebilir ama bu bilgi Foxconn'dan sızdırılan bir bilgi, dolayısıyla çıkma ihtimali de var. Ekran boyutlarında bir değişiklik yok. İşlemci A9 olacak, 14 nanometre. Muhtemelen çok performanslı bir işlemci olur. GPU da tamamen yeni. Yine oyun tarafı da bayağı iddialı olur.
Evet, zaten iddialı şu anda.
Muhtemelen lansmanda da Infinity Blade 5'i gösterirler herhalde. Her lansmanda diyorlar yani. 2 GB RAM bu telefonun çevresini değiştirecek.
Tamamen değiştirdi. 2 GB bellekten sonra ben iPhone 6s Plus'ın değişimini merak ediyorum. Çünkü iki uygulamayı aynı anda çalıştırma ona da gelebilir.
Ona da gelebilir dediğin gibi iPad'den sonra. Daha büyük pil kapasiteyi bilmiyoruz ama daha büyük pil zaten artık elzem. Çünkü iPhone 6'nın sana en zayıf halkası ne diye sorsan pil dersin herhalde.
Pil derim ama Erdi. Şimdi iPhone 6'da şöyle bir denge var. Pili tamam küçük. Çok ağır kullanımlarda günü tamamlayamayabiliyorsun ama en azından şarja taktığında şak diye şarj oluyor alet.
Yok
dedi. Hızlı şarj oluyor.
Çok hızlı şarj oluyor. Pil günü tamamlama anlamında çok kötü de değil ama
bana yetiyor günü tamamlıyor.
Teknik rekabet anlamında bakıldığı zaman rakiplerin gerisine kaldığı için orayı belki biraz daha iyileştirme ihtiyacı duyabilirler. 12 megapiksellik bir kameradan bahsediliyor. Bunun 4K çekebileceği de konuşuluyor. Yine muhtemelen rakamsal bazda çözünürlüğü düşük gibi görünebilir ama yine liderlik konusunda iddialı olacağını düşünüyorum görüntü kalitesi anlamında. Ve daha büyük pile bağlı olarak kasanın bir miktar kalınlaşabileceği söyleniyor. iPhone 6 serisinde kameranın dışa çıkıntı yapması bayağı bir eleştirilmişti. Muhtemelen hem onu içeri almak hem de daha büyük pili sığdırabilmek anlamında 1-2 milimetre kalınlaşması söz konusu olabilir.
iPhone 6'da ekrandan sonra kasa bir daha bir kavis yapıyor ya dışarı doğru. Hı-hı. Keşke onu halledip biraz kalınlaştırsın, onu kabulüm de. O dışa kavis yaptığı zaman telefon fazladan büyüyor avucunun içinde.
O da var zaten hani 6.8 olmasın, 7.8 olsun yani. Sen evet, ona 3 mAh pil koyduktan sonra kimse niye 7.8? Ya 7.8 dediğinde yine ultra ince kasa. Yani onlardan öyle bahsetmiyoruz gerçekten. Yani açıkçası burada. Tabii bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman fiyat anlamında ne olur? Zaten iPhone 6 serisi Türkiye'de bir iki tane fiyat artışını arka arkaya gördü. Belki bazı model 3000 liradan başlayacak bilemiyorum ama artık iPhone 6 serisiyle birlikte Apple 16 GB'ı kaldırırsın. benim şahsi görüşüm. Yani 32'den başlıyor. Ne olacak? Kim küser yani?
Tabii canım.
Sonucunda iOS 9 ile ilgili olarak yer kalmayan telefonlarda yazılımı silip sonra yüklemek yerine depolama kapasitesini artırır, insanlar öyle sıkıntılar yaşamasınlar. Ve Meizu MX5 bu önemli telefonlardan bir tanesi.
Son dönemde lanse edilen ve heyecan verici telefonlardan bir tanesi. Hatta en önde gelenlerden bir tanesi olabilir. Neden? Çünkü MX4 beni çok memnun etmişti. Hı hı. Firma tasarım anlamında neler yapabileceğini ortaya koymuştu. Telefon hızlı çalışıyordu. MediaTek işlemci belki de en iyi kullanan firmalardan bir tanesi diyebiliriz. MX5 metal kasası, ekranı, sahip olduğu batarya kapasitesi, çift hat desteğiyle falan apayrı bir nokta.
1000 liralık da telefon, evet. Yani baktığın zaman. Çok uzun süre boyunca da AnTuTu'da zirvede yer alan, performans anlamında MediaTek'in nimetlerini doğru kullanan nadir firmalardan birisi olmuştu. Şimdi MX5'e bakıldığı zaman tamamıyla metal bir gövdesi var. Çok güzel görünen bir gerçekten telefon olmuş öyle. Hakikaten. 7.6 mm'lik bir kalınlık var ki ince bir telefon diyebiliriz. 149 gram tabii metal olduğu için biraz ağırlığa vurmuş. 150 gram çok hafif sayılmaz ama rahatsız edici bir boyutta da değil. Neden ağır olduğunun bir cevabı da yine 5.5 inç ekran, full HD ekran var ki AMOLED panel kullanıyorlar, onu da söyleyelim. Acaba kimden tedarik ettiler? Samsung vermiş olabilir çünkü işlemci tarafında bir iş ortakları vardı. Belki Samsung almış olabilirler. 3 GB RAM var. Depolama 16'dan başlıyor. 128'e kadar gidiyor. MediaTek'in Helio X10 işlemcisi var. Turbo versiyonu bu. 2.2 GHz'de çalışan 8 tane Cortex A3 işlemci çekirdek var. Bu işlemcinin tek zayıf tarafı 6200 PowerVR GPU. Bu biraz zayıf kalıyor artık.
Gerçekten zayıf
bunu
kalıyor.
Biraz güncellemeleri gerekiyor. 20 megapiksellik bir Sony IMX220 sensörümüz var. 5 megapiksel ön kamera var. H265'i zaten MX4'te encode edebiliyordu. M şarj özelliği var. Buna vurgu yapıyorlar. 10 dakikada pilin %25'ini, 20 dakikada %50'sini doldurabiliyorsun. Birebir bunu tutmasa bile muhtemelen yarım saatte %30-40'ını doldurur diye düşünüyorum. Evet. Ve Android 5.0 var. Keşke 5.1.1 olsaydı. Hani yine eksik taraf olarak ne var diye sorsan.
İşte onların Flyme olsa o kadar fazla güncelleme ve değişiklik içeriyor ki özelleştirme zor. Yani birdenbire bu işi yapmaları.
Tabii de fiyat boyutu var. Şimdi Çin'deki fiyatı 16 GB için $290 olarak gösteriliyor. Bilmiyorum sen bir şeyler öğrenebildin mi? Türkiye için fiyatlandırma ne olacak?
Şimdi Türkiye'de vergi çok önemli. Verginin ne olacağı önemli ama büyük ihtimalle MX4'ten daha pahalı olmayacak. Çok arada fiyat farkı düşünmüyorlar.
Yani muhtemelen yine 1000 lirayla 1500 arasında bir yere oturur gibi
1500
geliyor.
1500 değil. 1300. 1300 zaman arasında. Yani bu telefon ölümcül bir fiyatla Türkiye'ye gelebilir. Bence ya benim sürem var, çok acelem yok, telefon almayı bekliyorum falan diyen arkadaşlar bu telefonu beklesinler.
Ya çünkü pakete bakıyorum. Tasarımla da yan yana getirdiğin zaman gerçekten de alan kişinin 3 aşağı 5 yukarı 10 ihtiyacının 9.5'unu karşılayabilecek bir telefon olmuş. Onu söylemek
gerekiyor. Öyle gerçekten. Meizu tarafında M2 Note da mesela iddialı bir telefon.
M1 Note şu an piyasada zaten, yanlış bilmiyorsam
Türkiye'de. Evet, Türkiye'de. Anlayabilir hale geldi.
M2 Note da herhalde onun da 50 kullandı galiba. Onu da yakında getirme planı
var. M5'le beraber lanse edilecek diye biliyorum ben. Türkiye'de.
O zaman hani herhalde 800 lirayla 1200-1300 lira arasında 2-3 tane daha güzel yeni seçenek piyasaya girecek gibi görünüyor.
Sınırlı seçenekler olacak. Eğer yeterli adette bulunabilirse bu telefonun en büyük sıkıntısı. Hani bizi inceleme için geliyor çok şükür ama satın almaya kalktığında bulamıyorsun.
Biner orada tabii gibi. Hani bir kabahatli Çinliler maalesef. İlk etapta üretimi kendi iç pazarlarına verme niyetinde oldukları için dışarıya çok fazla cihaz göndermiyorlar. Mobilitenin son haberi de arkadaşlar SSD tarafından. Sonucunda bir donanım ama kullandığımız mobil cihazlarda, dizüstü bilgisayarlarda SSD güncellemesine ihtiyaç duyabiliyoruz. Samsung hakikaten buraya aldığım not gibi evladiyelik SSD'ler yapmış. 2 terabaytlık 850 EOS 850 Pro.
Evet, 2 terabayt kapasite gerçekten mükemmel. Hem oyuncu hem de normal ev kullanıcısı için fazlasıyla yeterli bir kapasite.
Doldur
kolay bitmez. Kolay dolduramazsın. Ha, arşiv yapıyorsun da sürekli film indiriyorsun da falan amen. Onu da SSD'ye de kopyalamazsın bunları ama normal böyle oyunlarımı kurayım, programlarımı kurayım, çatır çatır kullanayım, video dosyalarımı buraya yükleyeyim, buradan işleyeyim, arşivi alırım sonra falan diye düşünürseniz dolduramayacağınız bir kapasite olmuş. Çok iyi.
Çok kısaca teknik özelliklerden bahsedelim. Her ikisinde de aynı kontrolcü var. Samsung'un MHX adını verdiği kontrolcü de. Yine 128 gigabitlik NAND flash, dikey NAND flash yongaları kullanıyorlar. Bunu da söyleyelim. 2 GB'lık DRAM tampon belleği var. Okuma yazma hızlarına gelince 850 Pro ki üst model bu. 550 MB saniyede okuma hızı, sıralı okuma hızı. 520 MB da yazma hızı var. Ev olan model ise 540'a 520. Yani aslında yazmada fark yok, okumada bir 10 MB'lik fark var. Onu da zaten normal kullanımda hissedemezsiniz. Garanti ve kullanım süresinde bir takım farklar var. Örneğin dayanıklılık konusunda Pro modelinin 300 TB'a kadar garanti verdiği sorunsuz kullanım esnasında, Evo modelinin ise 150 TB'a kadar. Garanti süresi olarak da Pro 10 yıl. Evo ise 5 yıl. Fiyatlara bakacak olursak eğer biri $800, biri ise $1000.
Tabii yüksek yani şu an için öyle çok da eve hemen alayım tarzı değil ama SSD olarak düşündüğünde normal.
Yani 980T'nin 3 tanesiyle 3 yolda SLI yapan, Intel'in 5960X işlemcisini kullanan bir grup var. Zaten onlar alırlar. O da zaten Samsung'u mutlu eder diye düşünüyorum. Senin de ekleyeceğin son şeyler varsa.
Burada aslında son bir vergi konusuna değinelim istersen Erdik kısaca. Evet. Çünkü bu vergi konusunda bazı açıklanması gereken durumlar var. İlk olarak mesela bazı haber kanallarında ya da haber kaynaklarında verginin geldiği, bazı ürünlerin fiyatının arttığı falan filan konuşuluyor. Arkadaşlar henüz daha yönetmelik hazırlanmamış durumda. Hı hı. Yönetmelik hazırlandıktan sonra Bakanlar Kurulu'na gidecek. Bakanlar Kurulu'nda eğer onaylanırsa yasalaşacak ve resmi gazetede yayınlanmasının ardından yürürlüğe girecek.
Öyle bir şey yaptık. Türkiye'de artık vergiyi buldular. Fiyatları telefonla uyarladılar. Yeni fiyatlar bu diye.
Evet, öyle saçma sapan haberler görüyoruz. Daha verginin oranı bile belli değil şu an durumda. Ama tahminler, yani bize aktarılan, abimizin aktardığı bilgiler, bu sektörde gerçekten deneyimli bir kişinin. Genel olarak bayramdan sonra bu vergilerle karşılaşacağımız konusunda. Peki bu vergi nasıl olacak? Biz cep telefonu kısmındaki vergilerle ilgili bilgi aldık biraz. Şimdi mesela 1000 liralık bir cep telefonunun gümrüğe gelişinden sonra vergilerle kaç lira olduğunu bir bakalım. Şimdi 1000 liralık bir cep telefonu düşünün. Bu Çin'den ya da işte Avrupa ülkesinden gümrüğe geliş fiyatı olsun. Bu 1000 liralık telefonda FM radyo varsa arkadaşlar, buna bir %0.6 bir TRT bandrol vergisi geliyor. 1060 lira oluyor telefon. Bunun üstüne, yani bu eklenmiş verginin üstüne %25 bir ÖTV geliyor. 1000 liralık telefon 1325 lira oluyor FM radyosuyla beraber. Bir de bu ÖTV ekledikten sonra bunun üstüne bir de KDV ekleniyor.
118.
Ve gümrüğe 1000 liradan gelen telefon daha henüz üstüne kar payı, mağaza kar payı falan konulmadan 1563 lira yani olmuş oluyor.
Markanın deposunda, Türkiye'deki deposunda 1560 liradan giriyor.
Evet, aynen böyle oluyor. Şimdi bunun üstüne bir de %15'e yakın bir vergi daha eklenmesi söz konusu. Bu ek gümrük vergisi olarak ekleneceği konuşuluyor bunun. Ve 1000 liralık bir telefonun Türk kullanıcısına maliyeti ne yazık ki 1800 lira olacak. Aynı arabadaki gibi olacak. Yani öyle bir vergi ödeyeceğiz ki telefon almak için, günün sonunda iki katına yakın, devlet de neredeyse üretiyormuş gibi o telefonu bir vergi almış olacak. Ama burada çok bir önemli bir nokta var mesela, çok kritik bir nokta. Tahminlere göre şu anda 480 lira seviyesine kadar satılan telefonlara, biliyorsun 480 lira altındaysa telefon ne oluyordu? Bir 120 lira sadece. Hı hı.
Ekstra bir vergi
ekleniyordu. Bunların hiçbiri eklenmiyordu. Yani 120 lira ekstra vergi ekleniyordu. 480 liralık telefon 600 lira oluyordu. Böylece satılabiliyordu. 480 liraya kadar bir sınır var. Bu da Çinli telefonların, işte General Mobile 4G gibi telefonların uygun fiyata kullanıcıya ulaşmasını sağlıyordu. Turkcell T60 falan da belki bu kategoriye giriyordur. Tam olarak vergilendirmesi, gümrüğe giriş fiyatını bilmiyorum açıkçası ama. Şimdi bu 480 liranın da daha aşağı çekilip o Çinli telefonların da üstüne bu kadar vergi bindirilmesi ve Çin pazarının yok edilmesi, biraz yavaşlatılması amaçlanıyormuş bu tarafta. Hı. Yani bu vergilendirme sistemi geldiğinde, bu 480 lira limiti de aşağı çekilirse arkadaşlar, 600 liralık, 700 liralık, 800 liralık akıllı telefon tamamen hayal olabilir Türkiye'de. Ve şimdi iyidir kötüdür tartışılır ama söylenen şu, yani bu sektördeki deneyimli abimiz bize şunu da söylüyor. Diyor ki bu üst seviye telefon satışını etkilemez diyor. Çünkü üst seviye telefon satışında zaten insanlar çok büyük paraları gözden çıkartıyorlar. Mesela Note 4'ü, Note 5'i, iPhone 6'yı, iPhone 6 Plus'ı alacak adam zaten şu an bile bayağı büyük bir para veriyor. Hı hı. Bu kesim çok etkilenmeyecek. Asıl kesim, etkilenen kesim aslında uygun fiyata akıllı telefondan tanışan, o 600-700 liraya en azından gerçekten gündelik işlerini fazlasıyla görebilecek telefonlar alabilen insanlar, artık o fiyatlara telefon alamayacak hale gelecekler.
Yani şimdi orada tuhaf da bir durum olacak. Sonuçta iç pazarda bir potansiyel var. Türkiye genç nüfus işte. %50'si genç, teknoloji aşık bu ülke vesaire. Belki bazı firmalar bunu kompanse edebilecek yöntemler genel merkezlerle konuşup bulabilirler diye düşünüyorum. O farkı yansıtmamak adına ama fiyat segmentine göre de bu değişebilir. Çünkü hani mesela televizyonda ne vardır? Adam 30 inç bedava gibi fiyata veriyor. 55 inç de yüksek kar marjı koyup aradaki farkı kapatmaya çalışıyor. Ama telefon piyasası öyle bir piyasa ki çok ciddi bir sirkülasyon var. Çok yüksek adetlerde satışlar yapılıyor ve özellikle uygun fiyata iyi telefon bulma konusunda insanlar bu kadar istekli ve arzuluyken şimdi bu fiyatların bu derece yükselecek olması.
Evet, bir de şimdi yerli firmalara da aslında gümrükten bir %15'lik bir avantaj sağlanmış olacak. Yani eğer siz bu telefonu Türkiye'de üretiyor olsanız o %15'lik farkı ödememiş olacaksınız.
Ya da Türkiye'de birleştiriyor olsanız.
Evet, ya da Türkiye'de birleştiriyor olsanız, ne yazık ki öyle de bir durum var ama tabii ki birleştiriyor olsak da yine Türk işçisi kazanacak. O da var. Yine kaç aile oradan ekmek yiyor olacak. O tabii da bir avantaj.
Şimdi şöyle bir şey var. Kesinlikle yerli üreticiye destek olması konusunda herkesin hemfikir olması gereken, topyekun bir belki milli politika yaratılması gerekiyor ama burada birincisi bence yerli üretici de üstüne düşen sorumluluğu yerine getirip kullanıcılara iyi telefon verme yönünde bir çaba ve gayret içerisinde olmalı. Diğer taraftan da yabancıya ek vergi getirirken Samsung dediğin operasyonu da bugün Türkiye'de binlerce kişinin ekmek yediği bir operasyon hale gelmiş durumda.
Evet. Ya şimdi orada bir de şöyle bir şey var, ayrım var. Yani mesela isim vererek konuşmakta bir yanlış yok diye düşünüyorum. Telpa'nın sahibini düşünelim. Vestel'de zorlu, Amezorlu'yu düşünelim. Bu adamlar zaten dünyalıklarını fazlasıyla yapmış adamlar.
Aynen.
Gemileri her türlü yürüyor bunların. Yani bu adamlar yerli üretim vergi koruması gelse de gemisini yürütüyor. Gelmese de gemisini yürütüyor. Benim burada merak ettiğim konu şu. Acaba bu destek geldiğinde, ek vergi yurt dışından gelecek telefonlara eklendiğinde yeni üreticiler, yeni girişimler doğacak mı?
Evet.
Bunlara destek olunacak mı? Böyle bir proje şu anda ben görmedim, duymadım. Yani bu gemisini yürütenin gemisini daha hızlı yürütmesini sağlamasın. Yeni girişimler de olsun. Niye sadece Vestel'i düşünüyoruz ki yerli üretici dediğimizde? Vestel olsun ama Alihamet de olsun yani
olsun,
yanına.
Aynen.
Yeni üreticiler doğabilsin. Bu projenin bence ayaklarından, eksik olan ayaklarından ya da bizim bilmediğimiz varsa da konusu yerli üretici kazandırılması, yeni yerli üreticilerin ortaya çıkması konusunda nasıl bir destek var? İşte sen halihazırda olanı destekleyeceksin ama halihazırda olan zaten hayatına devam ediyor ki.
Aynen. Yani onlar zaten yolunu bulmuşlar evet. Esasında bir yerden sonra. Burada belki COSGAP ve TÜBİTAK gibi kurumların inisiyatifi daha fazla üzerine alıp bu konuda çalışma yapabilecek kurum, kuruluş ya da belki gençlerin bir araya geldiği bir organizasyonu destekleyerek yeni bir takım inovasyonların önünü açması lazım. İlla telefon olarak düşünmeyelim. Telefon için bir launcher uygulaması ya da telefon için bir kasa tasarımı, endüstriyel tasarım gibi konuları destekliyor.
Mesela senden 5 yıl vergi almayacağım desin. Adam çatır çatır orada üretimini yapsın, işçi alsın, bilmem ne yapsın. İnşallah vatanımıza hayırlı bir şey olur. İnsanlarımıza hayırlı bir şey olur. Zaten alım gücümüz gitgide düşüyor. Gerçekten insanlar zor durumdalar. Yani bir eğlencesi telefonları kaldı. Sinemaya gidemiyorsun, pahalı. Tiyatro falan zaten hayal oldu. Birçok insan kültürel açıdan da tiyatroya gitmeye evet. Zaten çok hevesli değil ama dışarıda stres atayım de sen bir lokantaya otursan bugün gerçekten yüzlerinin aşağısına kalkamaz hale geldin. Aynen. Doğru düz bir yerde. Bu da 2-3 hafta sonra çıkacağım desen birçok insan için çok büyük bir yükün tutuyor. İnsanlar ev iş arasında köle gibi çalışırken bir telefonla işte bir şeyler yapıyorlardı, bir eğleniyorlardı. En azından yolda eğlence buluyorlardı. O iş yani ev arasında gidip geliyor ama hayatın en azından orada bir anlam katıyordu. İnşallah bu eğlencelerinden çok da geri kalmazlar. Ya da bu eğlenceye ulaşabilmek için diğer şeylerden vazgeçmek zorunda kalmazlar. Gerçekten çünkü çok önemli bir miktar ayırıyorlardı kendileri için. Bakalım ne olacak?
Ben de burada son bir not olarak umarım hani sonuçta bir vergi gelecek. Ama benim de konuştuğum insanlardan anladığım kadarıyla o %30'lar olmayacak. Hani %30'lara çok fazla imkan verilmiyor
i̇şte
şu anda.
İşte %15 falan deniyor. %15-20
arasında
olacak. Çünkü %25 ÖTV. Bu verginin %15, %20 hani canı gitmeyecek bir şey.
Bu vergiler en azından yerli teknolojilerin geliştirilmesine en azından bir kısmı kanalize edilir de oradan öyle bir fayda var çünkü biz hani zamanında işte deprem vergisi konu nelere harcandığı vesaire tarzında artık bunlar çok politik konular girmeye evet. Gerek yok ama umarız bu vergilerin bir kısmı yüksek teknolojinin yerli olarak geliştirilmesine harcanır. Sektöre, endüstriye destek verilir ve
yeni firmaların
doğmasına evet. Vesile olur.
Burada mobilitenin sonuna geldik.
Evet, bu hafta da böyle geçti arkadaşlar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın, kendinize iyi bakın.
Hoşçakalın.